Bu podcast Türkiye'nin Dijital Gazetecilik Akademisi Newslab Turkey desteğiyle hazırlanmaktadır.
Seda, her şeyi yücelttiğimiz, kutsadığımız, aman bu kutsallarımıza kimsenin de en ufak bir saygısızlığı olmasın diyoruz bence. Hem de gerçekten çok fazla yapıyoruz bunu, çok fazla şey için yapıyoruz. Biz de kendimizle sık sık bu hataya düşebiliriz diye seninle çok uzun süredir konuşup bu çukurdan bir el birliğiyle eğlenerek, bol bol da dedikodu yaparak çıkalım istedik. Yani her şeyi ama her şeyi kutsayabiliyoruz. Gerçekten aklımıza ilk olarak inançlar, inanışlar, kalıp yargılar, bize bunca zaman öğretilen şeyler gelse de şöyle bir baktığımız zaman diziler, filmler, sanatçılar, takımlar, ya her şey, neler neler diyorum. Mesela benim de çok fazla kutsalım varmış. Bu son birkaç yılda bunu fark ettim. Yani kimseden aynı şekilde bu değeri atmasını beklemiyorum ama ne bileyim onları bir yerde yüceltiyormuşum. Maddinden fazla önem veriyormuşum. Bu da böyle bir çıt üzdü beni. Yani ne çok ayak bağım varmış benim dedim.
Yani elbette benim de kutsadığım şeyler vardır. Ancak ben kutsamayı nedense zihnimde ritüellerle eşleştirmişim. Bunun üzerine biraz düşününce kutsamanın belli ritüellerle ilgili olduğunu fark ettim. Belki de bu dinle, yani toplumun bize aktardığı din kavramıyla ilgili olabilir. Her kutsanan şeyin bir ritüeli var diye genellemek pek mümkün değil, ancak benim hiç ritüelim yok. Yani sabahları ilk iç su içmenin dışında gerçekten hayatım boyunca düzenli olarak yaptığım hiçbir şey yok. Dönem dönem tüm alışkanlıklarım değişiyor. Bu yüzden kutsalım var mı emin değilim. Yani yok diyemiyorum ama var da diyemiyorum.
Bence bu programın ilerleyen dakikalarında senin de kutsallarını bulacağız ya da ben sana benzemek için elimden geleni yapacağım. Ben hemen biricik sözlüğümüz TDK'ya baktım. Ne demek bu kutsamak falan diye. Yani birden fazla anlam sıralamışlar tabii ki kutsal sözcüğü için. İşte tapınılacak veya yolunda can verilecek derecede sevilecek, kutsi anlamı, temel anlamı. İkincisi işte bozulmaması, dokunulmaması, yani sakın ha karşı çıkılmaması gereken, böyle üzerine titrenilen anlamına geliyormuş. Ki bence ikinci anlamı çok daha fazla korkutucu. Yani bu kutsadığımız şeyleri, bu her şey olabilir. Böyle hasbelkadar da olsa bozmayacağız. Yani sakın karşı çıkmayacağız sorusu geliyor aklımıza. Çünkü bir şeylere atfettiğimiz bu kutsallık o şeylere dokunulmaz ve eleştirilmez kılıyor yani aslında. Sen o kutsallaştırdığın şeyi yüceltip idealleştirmekle kalmıyorsun. Bir de ona hani mutlak ve sarsılmaz bir görev yüklüyorsun. İşte burada da zaten çok korkunç ama görünmezlik pelerini giymiş bir yanılgı var. Yani sen de görüyorsundur bunu. İnanılmaz bir illüzyon çıkıyor karşımıza. Ve hepimizin de bu yanılgıya düştüğünü düşünüyorum ben. Böyle bir adım geriye baktığımız zaman evet diyoruz. Bazı şeylere biz de çok fazla önem atfediyoruz. Bu da beni ürkütüyor açıkçası.
Ben de bir diğer biricik mi acaba sözlüğümüz ekşi sözlüğe baktım. Kutsal meslekler sıralı tam listede bir başlık var. Tabii ki hemen tıkladım. Aslında senin de kutsal kelimesinin tanımını yaptığın gibi kutsal kelimesinin anlamına takılanlar olmuş ve kutsal olan şeyden para kazanılmaz, para kazanılan şey kutsal değildir gibi serzenişler var. Burada aslında kutsallığa da bir kutsallık yükleniyor ve ondan para kazanılamayacağı düşünülüyor. Müthiş bir çıkmaz.
Kutsallık içindeki asla çıkılmayan döngü gibi bir şey yani olmuş. Bir de baktığımız zaman aslında her inanç ve kültürde gerçekten kutsallaştırmanın olduğunu görüyoruz böyle. Bir şeylere mutlaka bir kutsallık atfedilmiş. Mesela ben işte bu programa böyle hazırlanırken birazcık bakmıştım. Eski çağlarda hastalıklara bile kutsallık atfedilmiş. İşte epilepsinin mesela kutsal bir hastalık olduğu düşünülmüş. Yunan uygarlıklarına kadar da bu inanç devam etmiş. Sağ olsun Hipokratımız çıkmış demiş ki hani epilepsi de diğer hastalıklar kadar ne ilahi ne kutsal. O da böyle bir açıklamayla kutsallığın önündeki bir engeli aşmış ama yani demek istediğim burada şey, kutsallık bizim önceki kuşaklardan öğrendiğimiz ve bir noktada geleceği de aktarmaya devam ettiğimiz bir kavram haline dönüşmüş. Şimdi de böyle baktığımız zaman her şeyi kutsayabiliyoruz. Yani bunun bir sınırı, ucu falan yok.
Kesinlikle yok. Her şeyi kutsuyoruz. Aklıma ilk gelenler aynı zamanda bu bölümün de konusu olan meslekler. Daha sonra yaşam geliyor aklıma. Yaşam kutsanıyor. Özellikle son dönemde popülaritesi artan bazı spiritüel felsefeler yaşamı kutsuyor. Ama aynı zamanda ölüm de çok kutsal. Günler kutsal mesela. Günlerin kutsanması yine dinle alakalı. Sabit kutsal günler var. Cuma günü, pazar günü gibi. Hem de genel olarak yıla yayılmış bazı kutsal günler var. Su kutsal. Ekmek kutsal mesela. Ekmek yere düşünce alıp alnını öpmek ve yukarı koymak gibi bir kültürel refleksimiz var. Vergi kutsal. Hatta vergilendirilmemiş kazanç kutsal değildir diye bir cümle bile var. Ama buradaki kutsallık ilahi bir varlıktan gelmiyor. Devletten geliyor. Mekanlar kutsal. Her dinin kendine ait kutsal bir mekanı var. Bayrak kutsal, evlilik kutsal, kutsal, aile kutsal diye liste uzayıp gider. Şimdilik burada bırakayım ben kutsallar listesini.
Gerçekten inanılmaz bir kutsallık silsilesi içindeyiz. Ve burada daha da garip olan şey, istiyoruz ki yani bizim için kutsal olan herkes için aynı şekilde kutsal olsun. Yani ne bileyim, kutsalını kendi içinde kutsallaştırma gibi bir eğilimimiz de yok. İstiyoruz ki benim kutsalıma herkes saygı duysun. Mesela işte toplumda böyle özellikle din, inanç ya da kutsallar, yani bu dediğin, senin de saydığın bir sürü şey olabilir. Bunlara yönelik eleştiriler geldiğinde hemen toplum hassasiyeti diye bir refleks oluşturuluyor. Bir zırh çevriliyor bu olgular ya da nesneler üzerine. İşte bizim de hayatımıza mesela kutsal deyince gerçekten ilk başta inançlar gelse de bunun ne kadar fazla ve çok olduğunu görüyoruz. Ki sırf bu kutsallar ve bunlara atfedilen değerler yüzünden işte son günlerde de görüyoruz. İnsanlar özgürlüklerini, işlerini ve hani daha birçok şeyi kaybediyor. Bunun örnekleri de çok fazla var. Aslında sosyal medyadaki linç kültürünün de temel nedenlerinden birinde bu kutsallar ve bunlara duyulan tahammülsüzlük yatıyor bence. Ayrıca kutsallaştırmanın da bir hiyerarşisi var. Yani mesela sen azınlıksan senin kutsalın çoğunluğun kutsalı kadar değerli olmuyor. Bu bir futbol grubu için de geçerli, bir dini inanış için de ya da çok daha farklı şeyler için de yorumlayabiliriz bunu. Ya sanırım şöyle bir şey var Seda. O kutsallaştırmanın işte biraz da o ayrıcalık getiren ve ayrıcalık beklediğimiz ve yarattığı konfor alanına ihtiyaç duyuyoruz hepimiz. Yani istiyoruz ki bizim için değerli olan herkes için aynı değerde olsun ve benzer öncelikleri olsun diye. Ya bu da böyle baktığımız zaman çok da mantıklı gelmiyor. Yani hani ben bir unicornum olsun demekle aynı şeymiş gibi geliyor ki ikincisi daha zararsız ve daha mantıklı bile olabilir yani. Şimdi biz birazcık mesleklere giriş yaptık ama benim içimden sürekli seninle de çok fazla dertleştiğimiz konu olan gazetecilik hakkında konuşmak geliyor. Gazeteciliğe belki biraz daha fazla parantez açacağız ama genel olarak baktığımız zaman mesleklerin de çok fazla yüceltip kutsandığını görüyoruz. Önce şunu da kabul ettiğimizi belirtmek gerekiyor başlarken. Yani Türkiye'nin şu anki durumuna baktığımız zaman her meslek grubunun, yani aklımıza gelebilecek gerçekten her meslek grubunun ciddi problemleri var. Güvencesiz çalışma koşulları, can güvenliği, mobbing, uğradıkları önyargılara kadar uzanıyor bu sorunlar. Bunu bazen mesleğin bizzat özneleri ve üyeleri de yapıyor, toplumun geneli de yapıyor. Ama herhangi bir mesleğe kutsayarak ayrıcalık atfetmek, ya gerçekten bilemiyorum yani. Hani sanki o kutsanan mesleğe de bunun bir faydası yok. Ben de sana sorayım o zaman. Meslekleri kutsamak bize ne kaybettirir ya da ne kazandırır?
Yani ilk olarak eşitlik algımızı kaybettirdiğini düşünüyorum. Çünkü bence meslekler toplumsal sınıfları ifade ediyor aynı zamanda. Bir mesleği kutsayıp diğerini yerdiğimiz zaman bir gün o yerdiğimiz meslekle bir şekilde dirsek temasında olduğumuzda kendimizi kutsadığımız mesleklerle eşit görmüyoruz. Yani kendimizi kendi ellerimizle değersizleştiriyoruz ki bu Türkiye toplumunun dünyaya gelen her bireye öğrettiği ilk şeylerden biridir kendini değersizleştirmesi. Şimdi böyle söyledikten sonra bir mesleği kutsamanın bir kazancı var mıdır bunu görmek ya da düşünmek zor ama sanmıyorum.
Sanırım ben de zararı olduğuna daha fazla yatkınım. Bir de mesela şöyle bir şey var, hani bir şeyleri kutsallaştırıyoruz ya. Burada meslekler özelinde konuşuyoruz, öyle devam edelim. İşte ona kutsallık atfedip yücelttiğin zaman aslında bu diğerlerine, ötekilere de içselleştirdiğimiz ve bunu çok da fark etmediğimiz bir küçümsemeye de neden oluyor. Mesela işte yani düşünüyorum, diyelim ki bir yere gittim, bir kafede işte bana hizmet eden garson ya da uçakta karşılaştığım hostes ya da ne bileyim bir marangozun mesela o kutsal meslekleri, tırnak içinde o kutsal meslekleri yapmadığı için ben kendi o küçük dünyamda zannediyorum ki bu insanların yaşam koşulları işte çok da iyi değil ve hani çok da böyle önemli işler sanki yapmıyorlarmış algısı var insanlarda. Ben bunun öyle olmadığını hissettirmeliyim gibi böyle aşırı çabalı ama gereksiz bir şeyin içine giriyorum. Çünkü bize de küçükken böyle öğretilmiş, işte bazı meslek grupları var, onlar saygılı ve prestijli meslekler ve senin de onları yapman lazım ki toplum sana saygı göstersin, senin de prestijli bir yerin olsun. Yani bunlardan farklı bir şey seçersen çok da böyle şey olmayacaksın öğretilmiş bize.
Evet, çünkü burada yani bir mesleği kutsamak, ona prestij atfetmek, o mesleği yapan herkesin çok iyi bir hayat yaşayacağı, çok iyi bir insan olacağı algısı delilik bence. Ve Bu prestijli ve saygılı sıfatları aslında gazetecilikte de kullanılan kavramlar. Toplum gazeteciye karşı kullanmasa da gazeteciler bunları kendilerine atfedebiliyor, bu sıfatları kendilerine yakıştırabiliyor. Günümüzde bu biraz kırılmış olsa da televizyona çıkan her kişinin saygın ve prestijli oluyor olması mümkün değil. Dediğim gibi şu an medyada hep aynı kişileri her konuda konuşur durumda bulduğumuz için bu algı biraz kırıldı. Ancak küçükken öğretilen şey buydu, yani bir şey biliyorsa toplumdan gördüğümüz bir şeydi aslında bu. Bir şey, o insan bir yerde konuşuyorsa bu işe gerçekten iyi biliyordur ve onun uzmanıdır gibi bir algı vardı. Dediğim gibi bu şu an biraz değişti. Bir de toplumda bize öğretilen başka bir şey daha var mesleklerle ilgili. Bir mesleği ömür boyu yapmamız gerektiği. Ve bunu yapamıyorsak ya da yapmak istemiyorsak başarısızlık damgası, bu etiketi yemek. Dediğim gibi meslekler toplumsal sınıfların oluşmasına çok etkili. Ancak eğitim alıp iyi bir mesleğin olursa toplumda sınıf atlayabilirsin algısı vardı önceden. Ancak bunun bizim kuşağımızla değiştiğini ve bu değişimin sancısının bizim kuşağımızın yaşadığını düşünüyorum. Y kuşağı olarak adlandırılıyoruz biz yaş olarak. Yani çocukluğumuzda hem analog donanımı gördük, ergenlik ve gençliğimizde dijital çağda yaşıyoruz ve şu an ikimiz de işlerimiz tamamıyla dijital yürütüyoruz. Yani ailelerimizden ve toplumdan bize yüklenen meslek algısıyla günümüzde yaşamak, yani bu algıyı kabul edip günümüzde yaşamak gerçekten çok zor. Ek olarak şunu söylemek istiyorum. Yani mesleğe kutsallık atfetmenin biraz gelişmekte olan ülke refleksi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Avrupa'da, özellikle Batı Avrupa ülkelerinde gördüğüm mesleklerin ve kariyerlerin kolaylıkla değiştirilebileceği, yani bizde başka bir meslek yapmak isteyenlere orta yaş krizinde diye bakılıyor. Yani neden demek istiyorum buraya, koca bir neden. Bir de hangi meslek neye göre birinden iyi ya da kötü? Yani zor bir eğitim sürecinden geçen ve neredeyse hayatlarını, yani hayatlarının büyük bir bölümünü bu mesleği yapabilmeye harcayan doktorların çalışma şartları ortadayken, yaşadıklarını her gün sosyal medyadan okuyorken, yani bu mesleğe nasıl kutsallık atfedebiliriz? Yani kutsallığı da belirleyen ne? Madem doktorluk kutsal, neden çalışma şartları böyle? Hani kutsal bir mesleğin böyle olmamadığını düşünüyorum açıkçası.
Ya evet, gerçekten. Mesela bir de şey, hani bu senin dediğin gibi meslek değiştirme inanılmaz bir başarısızlık itemi aslında bizde. Yani senden bekleniyor ki sen bu mesleğe ömrünü ver, kendini ver ve istikrarlı ol. Yani o zaman başarılısın, o zaman bu mesleği hakkını vererek yapabilirsin. Daldan dala olmaman lazım. Yani çünkü meslek o kadar kutsal bir şey ki senin öyle çat diye bırakmaman lazım. İşte bırakacaksan hobini bırak kardeşim durumu var. Ama mesela bu arada hobi deyince aklıma şöyle bir şey geldi. Ben gazeteci olmak istiyorum deyince onu hobi olarak yap demişlerdi. Neyse. Yani bu bırakamama durumu da aslında bir anlamda bence kutsallaştırmanın bir uzantısı, senin de söylediğin gibi. Aklıma takılan bir şey daha var mesela Seda. İşte mesleğin özneleri de bazen kendi işlerini çok fazla önemli görüp kutsallık atfedebiliyor. Ve bu kutsallık atfetmenin arkasında da şey var. Hani birazcık ayrıcalık göreyim. Benim daha farklı konumum olsun. Çünkü ben önemli bir iş yapıyorum. Bu olmadığı zaman da bazen böyle şey yapılabiliyor. Diğer meslekleri küçümseme eğilimine gidebiliyor. Ya ben de burada diyorum ki zaten Türkiye toplumuna baktığımız zaman mesleklerin güvencesiz ve sorunlu çalışma koşulları var. İşte herhangi bir mesleğin diğer meslek grubuyla kıyaslanması ya da işte o bunu yapıyor, ben neden bunu yapamıyorum, ben ondan daha fazla şey yapmalıyım kıyaslaması hiçbir şey değiştirmiyor. Aksine yani hepimizin sorunlarını görmezden gelen ve sadece ben düzeleyim isteyen bir anlayış. İşte yani hepimizin yaptığı işin çok önemli olduğunu kabul etmekle birlikte yani hiçbir mesleği kutsallamayalım. Çünkü o zaman her meslek kutsal noktasına geliyorum. Bir de belki gazetecilikle ilgili bir parantez açabiliriz sanırım. Biz bunu seninle çok hani böyle bazen acı acı gülerek de birbirimize atıyoruz. Çünkü her gün gazetecilik bu değil diye parmak sallayan bir takım insanlar var. Bu meslek grubu içinde olduğumuz meslektaşlarımız da olabiliyor. Yani gazeteciliğe dair tek fikri haber okumak olan haber tüketicileri de bunu söyleyebiliyor. Şimdi zaten çöken kurumlar, ele geçirilmiş bir medya düzeni var ve gazetecilerin şu anki işleri gerçekten çok zor. Ama gazetecilerden de mesela beklenen şeyler var. Mesela işte inanılmaz bir kahramanlık atfediliyor gazetecilere. İstiyorlar ki ve bekliyorlar ki gazeteciler bu kutsal meslekte birer kahraman olsunlar. Süper insanlar çünkü onlar. Yani gerekirse bu meslek uğruna doğruları ortaya çıkarmak adına işte sürünsünler, dayak yesinler, para kazanmasınlar, hapis yatsınlar. Ama çok önemli bir iş yapıyorlar. Çünkü bunun aslında böyle şey, hani son zamanlarda çok fazla var ya, bu benim işte şeref madalyam gibidir. Yani çok önemli şeyler yapıyorsun ama bunu yapman senin aslında doğru bir şey yaptığını da göstermiyor ya da olması gerekenin bu olduğunu da göstermiyor diye düşünüyorum ben. Yani gazetecilik aktivizm değil, sürekli böyle birilerini kurtarabileceğin bir meslek değil. Sadece belirli etik ilkeleri olan ve gerçekten kamu yararı bekleyen bir iş. Yani günün sonunda biz de seninle, biz ve bütün gazeteciler de bizi bekleyen faturalarımız var, kiralarımız var ve tabii hani bir de ne iş yaptığımızı anlatma çabasına girdiğimiz insanlar var. Yani gazeteci olmak bu noktada sanki süper kahramanlıkla özdeşleştiriliyormuş gibi geliyor bana.
Evet, ben de öyle düşünüyorum. Hatta 2010'larda gazetecilere yönelik davaların ve hapis cezalarının çok daha yoğun olduğu bir dönemdi ve ne kadar iyi bir gazeteci olduğun cezaevine girip girmemenle ölçülüyordu. Yani böyle ortamlar, böyle zihinler de vardı. Burada cezaevine girmek zorunda bırakılmış gazeteciler işinde kötü demiyorum. Ama girmeyene kötü demek saçma. Çünkü şöyle düşünülüyordu. Demek iyi haberler, iktidara dokunacak haberler yapmıyor. Yani yapmıyorum abi. Ben şu an yaptığım işi çok seviyorum. Dünyaya da bir kere geldim. Bırakın da ne yapacağımı ben seçeyim. Şeyi hatırlıyorum. Hatta seninle bunun üzerine de konuşmuştuk. Metin Cihan'ın geyik bir tweetinin altına bir cevap gelmişti. Hani markete gidiyorum, istediğiniz bir şey var mı gibi bir tweetti yanlış hatırlamıyorsam. Sizin gibi bir gazeteciden asla böyle bir şeyi beklemezdim, böyle bir şey yazmanızı beklemezdim diye bir cevap gelmişti. Yani Metin Cihan gerçekten Türkiye'nin gündemine oturan haberler yaptı ve bu yüzden asla geyik yapamaz. Kendine çeki düzen vermeli.
Ya işte gazeteciliğin bir de böyle gazetecilik içinde de hiyerarşi var ya. Mesela ben ilk... Bu arada bu kutsallamaya ben de düşüyordum. Bunu itiraf edeyim. Çünkü meslek büyüklerinden öyle görmüştük. Ki bu meslek büyükleri genelde yaşlı ve erkek olur, senin de bildiğin üzere. Ne bileyim, böyle çok önemli işler yapacaktım. Benim yaptığım haberler manşetten, ki manşet mi kaldı artık, böyle manşetten girecekti. Ve o gün böyle çok konuşulacaktı o haberler. Çünkü ben de ancak o zaman iyi bir gazeteci olabilirim diye düşünüyordum. Fakat şimdi bakıyorum. Mesela bir gün işte Kim Kardashian'la ilgili bir haber yapıyorum. Bir gün medya haberlerinden, işte mülteci haberleri nasıl yazılır diye bir haber yapıyorum. Ve bundan çok mutluyum. Yani ben de şeyi yapıyordum eskiden, kutsuyordum. Ve o yüzden şey diyordum, ya ben herhalde gazeteci değilim diye düşünüyordum. Çünkü benim böyle düşünmeme neden olan insanlar vardı. Yani bilmiyorum, gazetecilik içindeki bu hiyerarşi de çok rahatsız edici. Ve gazetecilikten bahsettik ama belli başlı bütün mesleklerde var. Doktorluk, öğretmenlik. Mesela ben bir arkadaşıma, avukat bir arkadaşıma sormuştum. Bizim meslek çok kutsanmıyor çünkü bizden çok var dedi. Ki önceden böyle hani avukatlık adaletin bekçisi gibi onun da çok saygın bir yeri vardı. Acaba sayıyla mı ilgili ya da ne bileyim işte adalet düzeni olmadığı için mi? Onu da çok bilmiyorum. Neyse, genel olarak meslekleri böyle kutsallık atfettiğimiz zaman aslında şunun da önünü açıyoruz bence. Bu meslek o kadar kutsal ve yüce ki senin bunun için fedakarlık yapman lazım ve gıkını çıkarmaman lazım. Ya doktorsun, hayat kurtarıyorsun. Sen 98 saat bu görevi yapman lazım. Bu bekleniyor. Ya da ne bileyim, bizden işte gazeteciyiz. Aman canım, bu sefer de parasız yaz. Ya da ne bileyim, mobbingin, sömürünün, önünün, şiddetinin falan, böyle bunları duyma.
Bu işin kuralı budur Ilgaz'cığım. Biz 3 yıl sonra bilgisayar başına oturabildik. Sen 6 ayda staj parası almaya başlamışsın. Oo, iyisin Seda Hanım.
İşte asla o hani gelişmeye hiçbirimiz hazır değiliz gibi. Yani bu da kesinlikle işte bir sürü olumsuzluğun önünü açıyor. Yani sen önemli bir meslek yapıyorsun. Sus, yerinde otur, bu mesleği yaptığına şükret. Bu da işte şiddetin, mobbingin, sömürünün hepsinin önünü açıyor yani. Bilemiyorum nasıl kurtulacağız bundan.
Ve kendi çevremizde de böyle, medya sektöründe çalışan insanlarda da lifestyle medya işlerini yapan gazeteciler daha az ciddiye alınıyor. Bunu inkar etmek pek mümkün değil. Türkiye'de gazetecilik yapmak zaten yeterince zor, yıpratıcı. Yani sürekli zihniniz durdurak bilmeden çalışıyor. Bir de gazeteciliğe müthiş bir kutsallık atfediliyor toplum tarafından. Sonrasında da toplum kendi konfor alanını yaratmış oluyor. Yani kendi vermesi gereken toplumsal refleksleri gazetecinin bir haberiyle yapması bekliyor. O haberi yaptığında da aslında toplum o gazeteciye sahip çıkmıyor. Yani gazeteci davalarını meslek örgütlerinden ve birkaç meslektaştan başka kimse takip etmiyor. Kimse destek vermiyor. Yani evet, tamam, gazeteci öyle bir haber yapmalı ve hani bu gerçekten kamu yararına bir şey olmalı. Bunu hiç kimse reddetmiyor ve bununla bir derdimiz yok. Ama sosyal medyada işte gerçek gazetecilik budur vesaire gibi cümleler okuyoruz sürekli. Okey, tamam, gerçek gazetecilik bu. Peki gerçek olmayan gazetecilik ne? Hani o da bir tanımlanırsa biz de bilelim de hani neredeyiz, kendimizi oraya bir koyarız falan diye düşünüyorum. Hatta böyle şeyler görünce seninle kendi aramızda da hani bugün de gazeteci değiliz, konserve açacağı olduk, bugün de tribüşonuz gibi geyik yaptığımız çok oluyor. Son olarak yine yüceltilen bir meslek olarak ve yüceltilen bir sanat alanı olarak tiyatro ile ilgili bir tartışma var son zamanlarda. Ya tiyatro yapmak deyiminin tiyatrocuları küçümsediğini düşünmüyorum diyerek söz sana bırakıyorum.
Ya evet, mesela bu tiyatro hassasiyetinden sonra şey de geliyor aklıma. Farklı meslek gruplarının da temsiliyetler üzerinde böyle bir takım hassasiyetleri olabiliyor. Mesela hemşireler geldi şimdi aklıma. Tabii burada bazı kalıp ön yargılar da var. Bunları kırmak da gerekiyor ama yani bilemiyorum, çok fazla hassas olabiliyoruz bu konularda.
Yine aslında bu hiyerarşi oyuncuların kendi içinde de var. Hazal Kaya katıldığı bir programda şöyle demişti. Yani biz televizyon oyuncuları, diğer oyuncular, yani daha çok tiyatro yapanları kastettiğini düşünüyorum. Hani bu benim yorumum. Ciddiye alınmıyorduk diye. Yani orada da bir şey var aslında. Hani popüler bir iş yapıyorsan, reyting işi yapıyorsan oyuncular da birbirlerini ciddiye almıyor ya da bir hiyerarşi içerisine görüyorlar birbirlerini.
Ya evet, gerçekten böyle baktığımız zaman her meslek grubunda benzer sorunlar var ve bilmiyorum, Seda, ilk bölümden bence bayağı bir isyan ettik, nefes tükettik. Ben sevdim açıkçası bu isyan etme işini. Ve merak ediyorum, acaba bizim gibi işte meslekleri kutsamayalım kardeşim. İşte güzelce, hakkıyla, hak ettiğimiz şekilde işimizi yapalım. Yani sömürmeyelim, güzel paralar alalım diyenler var mıdır? Ya da işte bizim meslek de çok kutsanıyor, acaba niye bu kadar kutsanıyor deyip iç dökmek isteyenler vardır belki. Eğer siz de bu iç dökme seansında bizimle beraber isyan etmek isterseniz bize Instagram'dan kutsalgeyikölüyor adresimizden yazabilirsiniz. Elinde her an telefonu olan bir ikili var karşınızda. O yüzden mutlaka sizinle de dertleşiriz. Ya da mail adresimiz kutsalgeyikölüyor@gmail.com'dan da bize yazabilirsiniz. Dediğim gibi dertleşiriz biraz. Böyle diyelim şimdi. Haftaya da başka bir ayak bağından kurtulmak için yine sohbetli olacağız. Biz sizi de bekleriz.
Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın.